Ayrım 4. Sayfa 36. Matematikçi Kemal'in matematiksel cümleleri. Atatürk'ü doğru anlamak isteyenlerin bilmesi gereken ilk şey, Atatürk'ün her sözünün ve davranışının arkasında bir matematiksel akıl olduğu gerçeğidir. Bu nedenle Hans Frohemgen Atatürk'ü matematikçi Kemal diye adlandırmıştır ki çok haklıdır. Atatürk bir konuyu, bir sorunu işlerken matematikçi mantığıyla değişik olasılıkları ve çözümleri irdeleyip değerlendirmiştir. O kimi düşüncelerini açıklarken niceliksel terimleri yani matematiksel kavramları özellikle kullanmıştır. Onun özgün, kısa ve özlü anlatımı matematikçi mantığına dayanmaktadır. Çünkü matematiksel bir ifadede hiçbir terim rastgele biçimde yer almaz, çıkarılmaz, değiştirilemez. Nitekim onun düşüncelerinde hiçbir sözcük, hiçbir cümle rastgele kullanılmamış, belli bir matematiksel dizilim içinde bütünleşmiştir. Onun hangi konuya ilişkin olursa olsun tanımları, tıpkı geometri tanımları gibi sadece gerekli kavramları yeterli biçimde içermektedir. Matematiksel akılla hareket eden dahi Atatürk'ün sözlerinin, üstelik ezber bozan, sarsıcı sözlerinin fazlaca düşünülmeden öylesine söylenmiş sözler olduğunu iddia etmek Atatürk'ü hiç tanımamaktır. Atatürk konuşmalarını önceden büyük bir dikkatle, her sözcüğün üzerinde durup düşünerek hazırlayan biridir. Nitekim onun gençliğinden beri tuttuğu elimizdeki not defterlerinde yapacağı bazı konuşmaların taslakları vardır. Bu konuşma taslaklarına bakıldığında önce yazıp sonra beğenmeyerek üzerini çizdiği veya değiştirdiği sözcükler göze çarpmaktadır. Görülen o ki Atatürk konuşmalarındaki sözcükleri, sözcüklerin yerlerini ve anlamlarını iyice düşünerek belirlemiştir. Hele hele söz konusu olan meclis konuşmaları olunca daha da dikkatlidir. Çünkü Atatürk'ün meclis konuşmaları sıradan konuşmalar değildir. Atatürk'ün meclis konuşmaları geçen bir yılın her türlü muhasebesinin yapıldığı bir tür icraatın içinden konuşmalarıdır. Hükümeti ve halkı yönlendirici niteliğe sahiptir. Bu nedenle Atatürk'ün meclis konuşmalarındaki cümleleri, sözcükleri rastgele kullanılmış cümleler ve sözcükler değildir. Atatürk her cümlesini, her sözcüğünü iyice düşünerek, bilerek, isteyerek, belli amaçlara yönelik olarak kullanmıştır. Dolayısıyla Atatürk, son meclis konuşmasındaki gökten indiği sanılan kitapların doğmaları cümlesini kurarken de üzerinde durup düşünerek sözcükleri ve sözcüklerin yerlerini özellikle seçerek kullanmıştır. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi matematiksel bir ifadede hiçbir terim rastgele biçimde yer almaz, çıkarılmaz, değiştirilemez. Nitekim onun düşüncelerinde hiçbir sözcük, hiçbir cümle rastgele kullanılmamış, belli bir matematiksel dizilim içinde bütünleşmiştir. Bu cümlesi de öyledir. Nitekim bu cümlesindeki bir sözcüğü değiştirince veya cümleden çıkarınca matematiksel dizilim tamamen bozulmaktadır. Örneğin bu cümleyi Atatürk, gökten inen kitapların doğmaları biçiminde kursaydı, cümleye çok daha başka bir anlam yüklemiş olacaktı. Ancak o, cümleyi özellikle gökten indiği sanılan kitapların doğmaları biçiminde kurmuştur. Burada kilit, sanılan ifadesidir. Atatürk'ün meclis konuşmasını cımbızlamak. Öncelikle peşinen söyleyeyim ki burada amacım bazılarının yaptığı gibi elime bir iman ölçer alıp Atatürk'ün dinini, imanını ölçmek değildir. Ayrıca bu hiç kimsenin haddine değildir. Atatürk yapıp ettikleriyle her şeyden önce Türk insanının canını, namusunu, vatanını kurtarmıştır. Ona minnet duymak için onun dindar veya dinsiz olmasının hiçbir anlamı yoktur. Ona minnet duymak için bu ulus için yapıp ettikleri yeter de artar bile. Benim amacım çokça çarpıtılan bir konuyu açıklığa kavuşturmaktır. Son zamanlarda sözüm ona Atatürk'ün dinsizliğine, sanki Atatürk dinsiz olsa değeri azalacakmış veya artacakmış gibi en büyük kanıt olarak onun 1 Kasım 1937 tarihli meclis açılış konuşmasının sonundaki gökten indiği sanılan kitapların doğmaları sözü gösterilmektedir. Öncelikle Atatürk'ün o sözünü, Atatürk'ü dinsiz göstermek isteyenlerin yaptığı gibi cımbızlamadan öncesiyle sonrasıyla ortaya koyalım. İşte YouTube'da yayınlanan o videoda yer almayan bölümleriyle Atatürk'ün 1 Kasım 1937 tarihli meclis açılış konuşmasındaki o kısım meclis zabıt ceridelerinden aynen aktarıyorum. Aziz milletvekilleri, dünyaca bilinmektedir ki bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk ulusu ve bir de uluslar tarihinin binbir acıklı olay ve sıkıntıyla dolu yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır. Elimizdeki programın ruhu, bizi sadece bir kısım vatandaşlarla ilgilenmekten engeller. Biz bütün Türk ulusuna hizmet ederiz. Geçen yıl içinde parti ile hükümet kuruluşunu birleştirmekle vatandaşlar arasında ayrılık tanımadığımız fiilen göstermiş olduk. Bu olayın bizim devlet yönetiminde kabul ettiğimiz kuvvet birdir ve o ulusundur gerçeğine uygun olduğu ortadadır. Gücün tek kaynağı olan Türk milletinin seçkin vekillerini büyük mutlulukla eğilerek selamlarım. O sözler anlam güçlendiricidir. CHP prensiplerinin hayattan alındığı vurgular. Her şeyden önce Atatürk 1937'deki bu meclis açılış konuşmasında daha önceki meclis açılış konuşmalarında olduğu gibi Türk milletinin yükselmesi, ilerlemesi, refahı, mutluluğu için neler yapılacağını açıklamıştır. Ağır sanayinin kurulmasından madenlerin işletilmesine, demir yollarından kültür sanat politikalarına kadar Türk milletinin kalkınmasını sağlayacak birçok farklı alanda yapılanları ve yapılacakları sıralamıştır. Bütün bunları dönemin hükümetinin CHP'nin yaptığını, yapacağını ifade etmiştir. Daha sonra dünyaca bilinmektedir ki bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir demiş ve bu prensiplerin yani CHP'nin ilkelerinin zamana uygunluğunu, çağdaşlığını çok etkili bir şekilde vurgulamak için de fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutulmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz demiştir. Böylece Atatürk, CHP'nin prensiplerinin doğma yani donmuş, kalıplaşmış, değişmez olmadığını, çünkü bu prensiplerin akıp giden hayattan alındığını belirtmiştir. Yani Atatürk, gökten indiği sanılan doğmalar sözünü kutsal kitapları aşağılamak amacıyla değil, CHP'nin prensiplerinin hayattan alındığını, dolayısıyla çağa uygun, dinamik, gelişebilir prensipler olduğunu çok güçlü ve sarsıcı bir şekilde ifade etmek için söylemiştir. Bu söylem tarzı Atatürk'ün sıkça başvurduğu yöntemlerden biridir. Atatürk konuşmalarında özellikle öne çıkarmak, altını çizmek istediği noktaları böyle dikkat çekici, sarsıcı benzetmelerle, karşılaştırmalarla belirginleştirmiştir. Burada da CHP'nin prensiplerinin hayattan alındığını, bu prensiplerin zamana uygunluğunu, çağdaşlığını, dinamikliğini vurgulamak için çok radikal bir şekilde bu prensipleri kutsal kitaplardaki değişmez, donmuş hükümlerle, dogmalarla karşılaştırmıştır. Ancak Atatürk bu karşılaştırmayı yaparken hep iddia edildiği gibi asla dinlere, kutsal kitaplara hakaret etmemiştir. Atatürk'ün 1937 tarihli meclis konuşmasındaki o tartışılan sözlerini tekrar hatırlayalım. Fakat bu prensipleri, CHP ilkeleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz. Atatürk'ün bu sözlerini, bu sözleriyle neredeyse aynı anlama gelen, başka bir konuşmasında dile getirdiği şu sözleriyle birlikte değerlendirmek gerekir. Ben miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım akıldır, bilimdir. Profesör Cihan Dura Atatürk'ün bu sözlerini şöyle çözümlemiştir. Anlamı açık. Kısaca ifade etmem gerekirse, gelecek kuşaklara bıraktığım manevi miras akıl ve bilimdir, diyor. Ancak sadece bu açıklamayla yetinirsek yorum eksik olur. Çünkü Atatürk'ün söz konusu ettiği miras, temel eksen üzerinde akıl ve bilimdir. Burada izah isteyen kavramlar vardır. Ayet, dogma, donmuş ve kalıplaşmış kural gibi. Bunlar kolayca görüleceği gibi ifadede aynı anlamda kullanılmış terimlerdir. Atatürk dogma diyor, sonra bunu daha da açık söylemiş olmak için donmuş ve kalıplaşmış kural diyor. Ayet sözcüğünü değişmezlik, kesinlik özelliğini kastederek yine dogma anlamında kullanıyor. Görüldüğü gibi Atatürk'ün farklı zamanlarda dile getirdiği her iki söz hem içerik ve anlamca hem de yöntem bakımından birbirinin aynısı gibidir. İçerik olarak Atatürk her iki sözünde de akıl ve bilim eşliğinde sürekli değişimden, dönüşümden, çağa uygunluktan söz etmiştir. Yöntem olaraksa her iki sözünde akıl ve bilim eşliğinde sürekli değişime vurgu yaparken anlam güçlendirici olarak dogma, ayet, dim imgelerinden yararlanmıştır. Aslında Atatürk zıtlıkların, karşıtların gücüne, etkisine başvurmuştur. Her iki sözünde de akla ve bilime dayalı sürekli değişim, dönüşüm, çağa uygunluk vurgusunu en iyi şekilde yapabilmek için değişimin, dönüşümün, çağdaşlığın en zıttını, en karşıtını, donmuş, kalıplaşmış, değişmeyen kuralları, kutsal kitapları, dogmaları özellikle kullanmıştır. Bu karşılaştırmalarla amacı dine, dinlere hakaret etmek değil, akla ve bilme dayalı değişimi, dönüşümü en etkili, en sarsıcı, en çarpıcı şekilde dile getirmektir. Dogma ve doktrin. Dogma, tartışılmayan bir doktrini ifade eder. Dogma ve doktrin, her ikisi de değişmeyen, donmuş sistemleri tanımlamakta kullanılır. Şevket Süreyya Aydemir, Atatürk bir doktrin adamı mıydı sorusuna şu yanıtı vermiştir. Hayır, Atatürk bir doktrin adamı değildi. Çünkü Atatürk önceden sistemleştirilmiş ve tartışabilirse dahi fikir ve hareket prensipleri belli, sınırlı bir fikir sistemine kendini bağlamadı. O tıpkı bir kurmay gibi memleket ve dünya ölçüsünde hareketlerini, manevralarını karşılaştırdığı ve içinde yaşadığı şartların açılmasına, gelişmesine göre düzenledi. Kaldı ki kendini zaten bir doktrin adamı saymazdı. Yani dogmaya karşı olan Atatürk, doktrine de karşıdır. Yine Şevket Süreyya Aydemir'e kulak verelim. Doktrine gelince, doktrin aslında nas demektir. Yorum kabul etmez ilkeler demektir. Oysa Atatürk, tartışma kabul etmezliğin, değişmezliğin daima karşısında oldu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile olan şu konuşması ne kadar ilgi çekicidir. Bu konuşma 1923'te ve Gazi'nin halk fırkasını kurma çabaları sırasında geçer. Fakat paşam, bu fırkanın doktrini yok. Eğer bir doktrine bağlanırsak oğlum, inkılabı dondururuz. Gerçekten de Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun aktardığına göre Atatürk doktrin istemem donar kalırız, biz yürüyüş halindeyiz demiştir. Manevi mirasım akıl ve bilimdir diyen Atatürk'ün toplumların donup kalmasına neden olan dogmaya da doktrine de karşı olmasına şaşırmamak gerekir. Şimdi de Falih Rıfkı Atay'a kurak verelim. Atatürk devrimlerinin iki temel taşı laisizm ve eğitim birliğidir. Millet bütün dünya işlerinde ne şeriat ne de herhangi bir ideolojinin baskısı altında olmayarak yalnız günün şartları içinde kendisi için en yararlıyı düşünerek karar verir. Öz Atatürkçülük budur. Atay şöyle devam ediyor. Atatürkçülük nedir? Laisizm ve eğitim birliği, ulusal, laik, çağdaş eğitim, temeli üzerinde toplum işlerini sadece akıl yoluyla ve değişken ihtiyaç ve şartlara göre yürüten hür Batı Türklüğünü kurmak. Atatürkçülük nasçılığa karşıdır. O insan değercisiydi. Atatürkçülük demek, akıl ve vicdan hürriyetleri yoluyla Türk milletini Batı medeniyet toplumları arasına katmak demektir. Şevket Süreyya Aydemir'in özetlediği gibi, hülasa Atatürk, doktrini kendisinin şartlara ve akla dayanan dinamik müdahalelerinde bir engel, bir donmuşluk sayıyordu. Kemalizmin, Atatürkçülüğün temel dinamikleri şunlardır. Donup kalmamak. Sürekli yürüyüş, sürekli değişim halinde olmak. Çağa ayak uydurmak. Çağdaş, muasır medeniyetler düzeyinin üstüne çıkmak. Bu temel amaçlara ulaşmak ne donmuş kalıplaşmış din kurallarıyla ne de donmuş kalıplaşmış ideolojilerle mümkündür. İşte bu nedenle Atatürkçülüğün tek yol göstericisi akıl ve bilimdir. Çünkü uygarlık bugüne kadar akıl ve bilimle gelişmiştir. Bugünden sonra da akıl ve bilimle gelişecektir. Tarihte bugüne kadar dogmayla gelişen, kalkınan, uygarlaşan bir toplum görülmediği gibi, doktrinle gelişen, kalkınan, uygarlaşan bir toplum da görülmemiştir. Atatürk bu gerçeği şöyle ifade etmiştir. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir. Yalnız ilmin, yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekamülünü idrak etmek ve ilerlemelerini zamanla izlemek şarttır. Atatürk'ün dogmaya ve doktrine karşı olmasının temelinde ilim ve fen sevgisi yatmaktadır. Medeniyet yeni yeni buluşları, fenin harikaları, dünyayı durmadan değiştirdiği bir devirde asırlık, köhne zihniyetlerle maziye takılıp ona tapmakla varlığımızı muhafaza etmek mümkün değildir. Yani ilmin ve fenin kuracağı bir medeniyet, aklın, mantığın, araştırmanın, tenkidin, bütün sebep ve kaynaklarını yok eden ve insan ruhunu sadece körü körüne inanmaya, şuursuzca bağlanmaya kadar götürüp orada bırakan ve kuvvetlerini öldüren her türlü tesirlerin üstünde olmalı, ancak aklın idaresini kabul edebilmelidir. Bu nedenle Atatürk belli bir aşamadan sonra aklın ve bilimin devre dışı kalmasına neden olan dogmaya da, doktrine de karşıdır. Atatürk'e göre aklın ve bilimin devre dışı kalmasının temel nedeni, yüzyıllardır milletin beynini, dimağını paslandırmış, uyuşturmuş olan hurafelerdir. İşte Türk devrimini bu hurafeleri yıkmayı amaçlamıştır. Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamıyla asri, çağdaş ve bütün mana ve şekilleriyle medeni bir cemiyet haline getirmektir. İnkılapların temel prensibi budur. Bu gerçeği kabul etmeyen zihniyetleri darmadağın etmek zaruridir. Şimdiye kadar milletin dimağını paslandıran, uyuşturan bu zihniyette bulunanlar olmuştur. Herhalde zihniyetlerde mevcut hurafeler, uydurma hikayeler baştan başa kovulacaktır. Onlar çıkarılmadıkça dimağa hakikat nurlarını sokmak imkansızdır. Ayrım sonu. Sayfa 44.